Müjdeli bir rüya. Ümmü Habibe'nin hazin inzivası uzayıp giderken, günün birinde bir rüyayla teselli buldu. Rüyasında kendisine, ''Ya Ümmül Müminin, yani ey müminlerin annesi!'' diye seslenilmişti. O da bu rüyayı Peygamber Efendimizin kendisiyle evleneceği şeklinde yorumlamıştı. Bu rüya az da olsa kendisini teselli etmiş, üzüntülerini hafifletmişti. Ümmü Habibe annemiz bundan sonrasını şöyle anlatır. Habeşistan'dayken Necaşi'nin elçisi Ebrehe adındaki cariyenin getirdiği haber kadar hiçbir şey hayatta beni heyecanlandırmadı. Ebrehe, Necaşi'nin kıyafet ve kokularıyla ilgilenen birisiydi. Bir gün benden izin isteyerek konuşmak istediğini bildirdi. Ben de kabul ettim. Allah Resulü, Habeş kralına seninle evlenmek istediğini bildiren bir mektup yazmış, dedi. Ben de, Allah sana da hayırlı müjdeler versin, dedim. Fakat söylediklerinden emin olmak için birkaç defa bunu ona tekrarlattım. Nihayet Ebrehe, ''Kral, nikahını kıymak için senden vekil tayin etmeni istiyor.'' dedi. Bunun üzerine hemen amcamın oğlu Halid bin Said bin As'ı çağırdım ve onu kendime vekil tayin ettim. Sevincimden Ebrehe'ye el ve ayaklarımda ne kadar takı varsa hepsini verdim. Söz kesildiğinin ertesi günü Necaşi, Cafer bin Ebi Talib'e orada bulunan bütün Müslümanların toplanmasını emretti. Kısa bir konuşma yaptıktan sonra Resulullah'ın isteği üzerine Necaşi, Ümmü Habibe'ye mehir olarak 400 dinar, 4000 dirhem ve gerdanlık verdi. Peygamber Efendimiz hanımlarına mehir olarak 400 veya 500 dirhem verirdi. Ümmü Habibe annemizin diğer hanımlara nispetle daha fazla mehir almasının sebebi ise Necaşi'nin bir kral olarak kendisine daha fazla ihsanda bulunmak istemesindendir. Tabii Necaşi'nin bu kadar yüksek mehir vermesinin başka sebepleri de olabilir. Mesela Peygamber Efendimizin bu konuda bir miktar belirlememiş bulunması, Ümmü Habibe'nin babası Ebu Süfyan'ın Mekke'nin idarecilerinden biri olması, Ümmü Habibe'nin gurbette yardıma daha çok muhtaç olması gibi. Bu sözlü nikah merasiminin ardından Necaşi, meclisi terk etmek üzere olan ashab-ı kirama dönmüş ve ''Nikahtan sonra yemek vermek peygamberlerin sünnetidir.'' diyerek düğün yemeği ikram etmiştir. Ertesi sabah Necaşi'nin cariyesi Ebrehe, Ümmü Habibe annemizin kapısını çaldı. Yanında Necaşi'nin haremlerinin yolladıkları hediyeleri taşıyordu. Bunlar öt ağacı, amber ve iyi kokulardan ibaretti. Ümmü Habibe hediyeleri aldıktan sonra mehirden 50 dinar alıp cariyeye verdi ve ''Dün param yoktu. Sana sadece iki bileziğimi verebildim. Bugünse Allah Teala bunları gönderdi. Ebrehe parayı almak istemedi ve bilezikleri de iade ederek ''Hükümdarımız bana bol bol ihsanlarda bulundu ve sizden bir şey almamamı tembih etti.'' dedi. Bu arada İslamiyet'i kabul eden Ebrehe, Ümmü Habibe annemizin yanına her geldiğinde Medine'ye döndüğü zaman Allah Resulüne selamını ulaştırmasını ve kendisinin onun dinine tabi olduğunu bildirmesini istemişti. Ümmü Habibe annemiz Medine'ye geldiğinde nikah merasimini Peygamber Efendimiz'e anlatmış, kendisine hediye edilen kokuları göstermiş, Resulullah da bunların kullanılmasını yasaklamamıştır. Ayrıca Necaşi'nin cariyesi Ebrehe'nin hizmetlerini de anlatmış ve selamını iletmiş, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de tebessüm ederek selamını almıştır. O, reddedilmeyecek bir erkektir. Hicretin 7. yılında meydana gelen bu izdivaç, Ümmü Habibe'nin İslam dinine büyük bir şevkle bağlanışının mükafatıydı. Bu evlilik, diğer taraftan İslam'ın azılı düşmanlarından olan Ebu Süfyan'ın Peygamber Efendimiz'e olan kin ve düşmanlığının hafiflemesine sebep olmuştur. Ümmü Habibe annemizin kendisine danışmadan Peygamber Efendimiz'le evlenmesi karşısında Ebu Süfyan'ın aşırı derece kızması beklenirken durum böyle olmamıştır. Ebu Süfyan bu nikahı öğrendiği zaman Peygamber Efendimiz için "O reddedilmeyecek bir erkektir" diyerek bu evliliğe muvafakatını bildirmiştir. Ayrıca bu evlilik Kureyş kabilesinin ve bilhassa Ebu Süfyan'ın İslamiyet'e ısınmasına vesile olmuştur. Bu evlilik münasebetiyle Kureyş, Peygamber Efendimiz'in kendilerine düşman olmadığını, onların sadece iyiliğini arzulayan biri olduğunu, bundan dolayı bir akrabayla savaşmanın pek makbul olmadığını anladılar. Nitekim İbni Abbas radıyallahu anhuma, "Olur ki Allah sizinle düşman olduklarınız arasında bir dostluk meydana getirir." ayetinin Peygamber Efendimizle Ümmü Habibe annemizin evliliği üzerine nazil olduğunu haber vermiş ve ayet-i kerimede geçen meveddet, dostlukla maksadın da bu evlilik olduğu şeklinde tefsir etmiştir. Bu nikahın sebep ve hikmetleri. Bu evliliğin diğer sebep ve hikmetleri ise şöyledir. Az evvel işaret edildiği gibi, Ümmü Habibe annemiz, dini yaşama heyecan ve gayreti sebebiyle hiç tanımadığı uzak bir ülkeye gitmeyi göze almış ve doğup büyüdüğü vatanından her şeyini geride bırakarak ayrılmıştır. Ancak gurbetteyken kocası Ubeydullah din değiştirmiş ve kendisine de Hristiyan olması için birçok baskı ve zulümler yapmıştır. O bütün bu zorluklara göğüs germiş ve hem kendini hem de çocuğunu kocasının kirlerine bulaştırmamıştır. Bunun için kocasından boşanmayı ve tek başına kalmayı bile göze almıştır. Onun bu asil ve cesur tavırları, Müslümanların nezdindeki kıymet ve değerini artırmıştır. Peygamber Efendimiz de bu dini sebat ve samimiyeti ödüllendirmek için kendisini nikahına ve himayesine almıştır. Böylece Ümmü Habibe annemiz, bu ve benzeri çetin imtihanlar karşısında Müslümanların nasıl bir azim ve sebat içinde dinlerini yaşamaları gerektiğinin canlı bir örneği olmuştur. Diğer taraftan Peygamber Efendimizin Ümmü Habibe ile evlenmesi onun sabrını, cihadını, çektiği sıkıntıları mükafatlandırmanın yanında özellikle fıkhi açıdan da farklı bir önem arz etmektedir. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle Ümmü Habibe annemizin nikahı, gıyabi nikahın şeklini ve meşruiyetini göstermektedir. Dolayısıyla bir teşri kaynağı olan sünnet, bu hususta da ümmete örnek ve önder olmuştur. Medine'ye dönüş. Habeşistan'da bunlar olurken, Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte Medine'ye hicret etmiş, orada bir mescit yaparak büyük bir rahatlığa kavuşmuşlardı. Bu esnada Peygamber Efendimiz Necaşi'ye mektup yazarak Müslümanların durumunu haber vermiş ve Habeşistan'da yaşayan ashabını Medine'ye gönderebileceğini söylemişti. Necaşi Müslümanları iki gemiyle gönderdi. Bu yolculuk esnasında Ümmü Habibe'ye Şurahbil bin Hasene refakat etti. Ümmü Habibe ve Müslümanlar Medine'ye ulaştıkları gün Peygamber Efendimiz Hayber'in fethinden dönüyordu. Bu sebeple Peygamber Efendimiz iki sevinci, Müslümanların gelişi ve Hayber'in fethi bir arada yaşamıştı. Peygamber Efendimiz Ümmü Habibe annemiz için daha önceden bir oda yaptırmıştı ki bu hücre diğer hanımlarının hücrelerine göre mescide en uzak olandı. Peygamber Efendimizin emriyle Ümmü Habibe'yi hücresine Bilal-i Habeşi götürmüştü. Ümmü Habibe annemiz bu yeni evde bir süpürge bulmuş, yanında bulunan köle ile iş bölümü yaparak evi süpürdükten sonra kıl ve yaygı sererek odayı döşemişti. Akşam olup Peygamber Efendimiz Ümmü Habibe'nin odasına gelince güzel bir koku hissetmiş ve içerinin tefriş edildiğini de gördükten sonra Kureyş kadınları etrafı döşeyen yerleşik kadınlardır. Bedevi ve Arabi değillerdir buyurarak iltifatta bulunmuşlardır. Bu sözleriyle Peygamber Efendimiz Ümmü Habibe annemizin temizlik ve döşeme zevkini takdir etmişlerdi. Ümmü Habibe annemizin Peygamber Efendimiz'e muhabbeti pek ziyadeydi. Hatta ondan söz ederken sevgilim ifadesini kullandığına işaret sayılabilecek bir hadis senedi de vardır. Ümmü Habibe annemizin bu durumu normal karşılanmalıdır. Zira o İslam için büyük sıkıntılara düçar olmuş olan bir hanımdı. Allah elçisine olan saygı ve sevgisi sadece onun şahsına ait değil, ona ait olan herhangi bir eşya için de söz konusuydu. İslam tarihindeki bir olay, bu söylediklerimizin güzel bir örneğini ortaya koymaktadır. Hudeybiye Anlaşması'nın yapıldığı yıllardı. Mekkeli müşriklerle Müslümanlar arasında 10 yıllık bir barış anlaşması yapılmıştı. Ancak bu anlaşma, müşriklerin İslam'a olan kin ve nefretlerini bitirmemişti. Müslümanlara zarar vermek için adeta fırsat kolluyorlardı. Nihayet, anlaşma kurallarına aykırı olduğu halde kendilerine bağlı bulunan Beni Bekir kabilesini kışkırtarak Huzalıların üzerine saldırdılar. Hatta içlerinden bazıları da bu deni alçakça cinayete iştirak etti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bağlı olan Huza kabilesi Müslümandı. Baskına uğradıklarında namaz esnasındaydılar. Büyük bir katliamla kimi secdede, kimi rükuda, kimi kıyamdayken şehit edildiler. Bu katliamdan güç bela kaçıp olan biteni anlatmak üzere Peygamber Efendimizin huzuruna gelen Amr bin Salim konuştukça Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek gözleri doldu. İnci taneleri gibi damlalar gül yanaklarını ıslattı. Son derece hüzünlenmişti. Teselli sadedinde gönlü yaralı Amr'a ''Sen yardım olundun ey Amr!'' diye bulundular. Hemen ashabının güzideleriyle durumu müzakere ettiler. Karar Mekke'nin fethedilmesinden yana çıktı. Ancak bu hiç kimseye söylenmeyecekti. Medine'de ve çevre kabilelerde gizli gizli büyük bir hazırlık başlatılmıştı. Bir taraftan da Mekke'ye haber gönderildi. Buna göre ya öldürülen Huzaalıların diyetlerini vermeli, ya Beni Bekir kabilesini himayeden vazgeçmeli, ya da bu iki teklifi de kabul etmedikleri takdirde Hudeybiye muahedesini geçersiz saymalıydılar. Gözlerini kin ve kan bürümüş olan cani müşrikler, Allah Resulü'nün sertçe tebliğ ettiği bu üç tekliften son maddeyi, yani muahedeyi resmen bozmayı kabul ettiler. Oysa bu, Müslümanları Mekke fethine davet etmekti. Sonradan müşriklerin akılları başlarına geldiyse de, iş işten geçmiş, muahede iki taraflı olarak feshedilmişti. Durumu düzeltmek için Kureyş'in reisi Ebu Süfyan, çaresiz ve bin pişman bir şekilde Medine yollarına düştü. Başta Peygamber Efendimiz, Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer olmak üzere birçok kişiyle görüşmeler yapmaya çalıştı. Fakat hiçbirisi kendisiyle görüşmeyi kabul etmedi. Eli boş olarak Mekke'ye geri dönüyordu. Son bir çare olarak Peygamber Efendimizle evlenmiş bulunan kızı Ümmü Habibe'yi ziyaret etmeye karar verdi. Ümmü Habibe evine kadar gelen babasının oturmak istediği minderi dahi altından çekip aldı. Ebu Süfyan şaşırdı. Hayretle sordu. ''Kızım, minderi mi bana, beni mi mindere layık görmedin?'' Hazreti Peygamber'in sevgisinde fani olan Ümmü Habibe şöyle cevap verdi. ''Bu minder Resulullah'a aittir. Bunun için sen necis bir müşrik olarak ona oturmaya asla layık değilsin.'' Ebu Süfyan işittiği bu cevap karşısında donup kaldı. ''Kızım, sen bizden ayrılalı bir acayip olmuşsun, dedi. Fakat Ümmü Habibe, hayır, Allah beni İslam'la şereflendirdi, diyerek imanın her şeyin üzerinde olan ulvi değerini hatırlattı. Bu hadise, Müslümanların nasıl bir şuur içinde olmaları gerektiğini gösteren güzel örneklerden bir tanesidir. ne kadar akrabalık bağı olursa olsun, Müslümanlar sırf kan bağı sebebiyle akrabalarıyla İslam'ın aleyhine bir arada bulunamazlar. Başta Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem olmak üzere bütün ashabın takındığı tavır karşısında naçar bir şekilde Mekke'ye dönmek zorunda kalan Ebu Süfyan, etrafını çeviren Mekkelilere sulhun mümkün olmadığını aktarırken şaşkınlığını gizleyemiyor ve ''Ben hükümdarlarına bile bu derecede bağlı bir kavme rastlamadım.'' diyordu. Ümmü Habibi annemizin şahsiyeti. Müşrik Mekke toplumunda İslamiyet'i ilk kabul edenlerden olan Ümmü Habibi annemiz, Müslüman olduktan sonra inancı uğrunda babası Ebu Süfyan ve diğer müşriklerin baskılarına katlanmış, o esnada hamile olduğu halde Habeşistan'a hicret etme cesaret ve kararlılığını göstermiştir. Habeşistan'da ilk kocası Ubeydullah bin Cahş'la faal bir dönem geçirmiş, Cafer bin Ebi Talib'in yanında Müslümanların önderliğini yapmıştır. Güçlü bir imana sahip olan Ümmü Habibe, kocası Hristiyan olunca onun tesirinde kalıp dinini değiştirmemiştir. Habeşistan'da tek başına kalmayı göze almış ve Mekke'nin reisi olan babası Ebu Süfyan'ın yanına dönmeyi düşünmemiştir. Müminlerin anneleri olan Peygamber Efendimizin hanımlarının genellikle sahip oldukları ibadet düşkünlüğü ve takva meziyetlerine Ümmü Habibi annemiz de sahipti. Akıllı, zeki ve fasih konuşan bir hanım olan Ümmü Habibi annemiz, bir veya iki meselede fetva veren sahabe arasında yer almaktadır. Hazreti Ümmü Habibi annemiz, herkes için iyilik ve hayır dileyen bir kimse olarak bilinmektedir. Bu bakımdan onun kendisine kuma olarak gelse bile, başka bir kadının Hazreti Peygamber Efendimizin eşi olma şerefine ulaşmasını gönülden arzu ederdi. Ebu Süfyan'ın kızı Ümmü Habibe radıyallahu anhadan şöyle rivayet olunmuştur. Bir defasında ben, ''Ya Resulallah, kız kardeşim Ebu Süfyan'ın kızını nikahlayınız.'' dedim. Bunun üzerine Resulullah, ''Tuhaf, siz kıskanmayıp bunu arzu eder misiniz?'' dedi. Ben de, ''Evet, arzu ederim. Çünkü sizin için ortaktan hali değilim. İsterim ki size karşı sevgimde kız kardeşim bana ortak olsun.'' dedim. Bu cevap karşısında Peygamber Efendimiz, ''İyi bil ki kız kardeşin bana helal değildir.'' buyurdular. Ben de, ''İyi ama Ebu Seleme'nin kızını nikahlamak istediğinizi duyuyoruz.'' dedim. Peygamber Efendimiz, ''Ümmü Seleme'nin kızını mı?'' diye sordu. Ben de, ''Evet.'' dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ''Ümmü Seleme'nin kızı Zeynep, benim vesayet ve terbiyem altında büyüyen üvey kızımdır. Bana nikahı haramdır. Böyle olmasa bile yine bana helal olmaz. Çünkü o süt kardeşimin kızıdır. Beni ve Ebu Seleme'yi Süveybe emzirmiştir.'' buyurdular. Sonra da eklediler. ''Bir daha bana kızlarınızı ve kız kardeşlerinizi teklif etmeyiniz.'' Ümmü Habibe, dini salabetiyle meşhur olan ve Habeşistan'da uzun süre kalan bir kimseydi. İki kardeşin aynı nikah altında bulunamayacağını henüz bilmiyordu. Bu sebeple böyle bir teklifte bulunmuş olabilir. Ümmü Habibi annemiz Peygamber Efendimiz'den 65 hadis rivayet etmiştir. Ama bu sayının daha fazla olma ihtimali de vardır. Hadis rivayet edeceği zaman abdest alır, dinleyecek kimselerin de abdestli olmasını arzu ederdi. Ümmü Habibi annemiz, Davud bin Asım bin Urve adlı kişinin ebesi olmuştur. Davud daha sonra Ümmü Habibe'nin kızıyla evlenmiştir. Buradan hareketle Ümmü Habibi annemizin başka kişilerin ebesi olabileceği ihtimalini de düşünebiliriz. Diğer taraftan, İbni Asakir'in rivayet ettiği bir hadise göre Peygamber Efendimiz Ümmü Habibe'nin cennetlik olduğunu müjdelemiştir. Hazreti Peygamber Efendimizle evliliği 4 yıl sürmüş olan Ümmü Habibi annemiz, Peygamber Efendimizin vefatından sonra zühd ve takva ile 34 yıl daha yaşamıştır. Ümmü Habibe annemizin de diğer Ümmehatül Müminin gibi müminler nezdinde fevkalade kıymeti ve saygınlığı vardı. Bu sebeple kardeşi Muaviye'ye hilafeti devrinde müminlerin dayısı diye hitap edilmiştir. Ümmü Habibe annemiz, Peygamber Efendimiz'den sonra Müslümanlar arasında çıkan fitneye de katılmamıştır. Ancak dayısının oğlu Hazreti Osman'ın evi muhasara edildiğinde onun evine gelmiş, orada bulunan bir adam da onun başörtüsünü çekerek Ümmü Habibe'yi tanımaya, fiziki özelliklerini saymaya başlamış. Ümmü Habibe bu çirkin davranış karşısında ''Buna ne oluyor? Allah elini koparsın ve mahrem yerini ortaya çıkarsın.'' dedikten sonra orada bulunan başka bir kişi Ümmü Habibe'nin başörtüsünü çeken kimsenin sağ kolunu kesmiştir. Kolu kesilince kaçmaya başlayan bu adam sol eliyle veya ağzıyla izarını tutmaya çalışmış ancak avret yeri de görünmüştür. Ümmü Habibe annemiz, kardeşi Muaviye'nin hilafeti döneminde, Hicri 44 yılında 70 yaşındayken vefat etmiştir. Allah ondan razı olsun.''